Taktik sahasının NBA podcast'i Legend'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fat Fadeaway ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte konferans yarı finali eşleşmelerini konuşacağız. Kim eşleşmelerde 2 maç, kim eşleşmelerde 3 maç geride kaldı. Biz de cumartesi akşamı tam da Beşiktaş Antalyaspor Beşiktaş maçı oynanırken bir podcast kaydedelim dedik. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk. Şu an bu gece oynanacak olan New York maçına yetişir mi bir podcast? New York maçı.
Söz veremem.
Ama yani New York'la Lakers'ın 3. maçlarını oynayacağı geceden önce çekiyoruz. Yani o maçları izlemedik. Umarım size Lakers maçından önce yetiştirmeye çalışacağız ama hani pazar izleyecekseniz Lakers'ın son maçını biz izlemedik. Öyle söyleyelim. Evet. Hani artık şeyi de anlıyoruz. Ya ülke gündemi o kadar artık şey ki, dominant ki, şurada da seçim hakikaten bir hafta kaldı önümüzde. Hani evet. Herkes paralize, öyle çok basket de konuşulmuyor. Ancak biz yine işimizi yapalım, konuşalım. İzledik de maçları. Açıkçası kafayı dağıtmak için de iyi oluyor. Maçlar yani dün bayağı rahatladım. 6 saat boyunca maç izleyebildiğim için. yani öyle o yüzden hani İmamoğlu editleri işte Kılıçdaroğlu'na sallayan insanlara sataşmaca falan gibi gündemlerin arasında bizi RT'lerseniz mutlu oluruz ama hani bu hafta RT niye RT yapmadın diyen de şey yapanlara da bir şey diyemeyiz yani. Yani demem niye RT yapmadın diye bu hafta dinleyicilere. Hani dinleseniz de bizim için kabul ama RT mutlu eder. Öyle diyerek başlayalım podcast'e.
Abi Celtics Sixers serisiyle başlayalım.
Evet.
Boston ilk maçı kaybettikten sonra Harden'ın 45 sayısının ardından Embiid'in dönmesi ile birlikte iki maçı da kazandı ve şu anda seride tekrardan pole pozisyonuna geçti. İlk maçta Harden tabii 45 atınca bir acaba dedi herkes ama son iki maçta aslında Harden'la ile alakalı olan soru işaretlerimizi, endişelerimizi bir kez daha görmüş olduk. Burada da herhalde Jaylen Brown'un rolü savunmada çok önemliydi.
Harden bizim soru işaretlerimizi giderdi yani. Acaba mı dediğimiz şey Harden'ın iyi oynaması değil çünkü yani. Harden iyi oynayınca olan ne oluyor diyoruz.
Öyle dedik ilk maçtan sonra. Ama herhalde son iki maçta Jaylen Brown'un o savunmadaki ona uyguladığı fiziksellik, tam sahada baskı yapması vesaire derken herhalde tekrardan seride Celtics kontrolü ele aldı diyebiliriz. Ne diyorsun?
Ya ilk önce şunu şey yapmak lazım. Gerek Atlanta serisinde gerek Philadelphia ilk maçta Boston'ın şeyi gördük. Yani Boston rotasyon olarak, oyuncu kalitesi olarak, savunma kurgusu olarak Yannis'leri, Embiid'leri tutmak için dizayn edilmiş bir takım. İlk tur Trae Young, ikinci tur James Harden ilk maçta. James Harden, Tyrese Maxey, Dante Melton'ın sonsuz top kullanma özgürlüğü olduğu bir yapı karşısına çıkınca Celtics buna uyum sağlayamadı. Yani evet, o maçı yine Celtics kazanabilirdi. Çünkü Philadelphia savunma çok kötüydü ve açıkçası Celtics o maçı kazanmıştı yani. İki tane şey, bir Tatum'a çalınmayan faul dönüşü, Maxey basket faul oldu. O pozisyona hücum faul de verilebilirdi bence. Çok ortada bir an, Smart'ın şeyi, ayaklarını kurduğu an. Bir de şey, Brogdon'ın topu Maxey'e vermesi süre biterken orada da 24 saniyenin çıkması lazımdı. Hani yine
son topa kayboldu falan.
Aynen. Sonra direkt basket oldu yani. Yine şey, Harden'ın attığı üçlük yani çok iyi oynamasına rağmen o zor bir üçlük. Harden o maçta
O pozisyonla alakalı bir şey sorayım mı?
Aha.
Tabii ki sonuç üzerine konuşuyoruz ama ya o 42-60 bir Harden'a artık maç topunu attırmak doğru muydu ya? Evet.
Orada şey oldu. Orada servis atış dönüşü o. Mola kullanmadı Sixers ve moladan uzunsuz döndü. Niang, işte tüm üçlükçüler. Evet. Niang, Melton, Maxey, Harden. Takır yoktu bile galiba. Tobias Harris. Hani orada şey yapamadı. Celtics organize olamadı. Hiç görmediği bir beşti. Hani orada Doc Rivers tecrübeli. Yani ulan mola alsak ne çizeceğiz? Vereceğiz Harden'a yine diye. Hiç mola almadı. Verdi Harden'a topu. Beşi değiştirip. Hani orada belki Mazzulla'nın işte tecrübesizliği. Yani orada Niang'ın rebound için oyuna girdiğini görünce şey yapması lazımdı. Onun da Horford'u oyundan alıp işte 3 kısa artı Tatum Jalen'a dönmesi lazımdı. Hoş orada maç bir sayıydı yani. Harden öyle bir 5'e karşı da muhtemelen potaya gider bitirirdi. O her şeyi sokacak gibi gözüküyordu. O maçta Harden 16 kere şeye saldırmış. Horford'a pick and roll çıkışı saldırmış. Yani Horford'un tuttuğu adamla pick and roll oynamış. Bundan 28 sayı çıkarmış abi. Asist falanla var beraber. Hani
total yani.
Hani pozisyon başına 1.75 abi. Yani bu inanılmaz. Yani boş turnike bile 1.75 atılmıyor NBA'de neredeyse. Hani.
Tabii.
Korkunç bir istatistik. Yani orada gerçekten outlier bir şey vardı. Ama orada sıkıntı olan şey Embiid'in dönmesi. Embiid'e 1-0 önde dönüyorsun. Hani Embiid tam oynayacaksa seri işte 4-2 iken hani şimdiden bile 7. maç gibi bir şeye dönüyordun orada. Ya, ikinci maçı Celtics'in kazanacağına dair hiçbir şüphem yoktu. Yattım uyudum. Açık söyleyeyim. Yani en ufak bir endişem yoktu. Ve açık maçı izlediğimde de gördüm. Celtics'in gözleri alev fışkırıyormuş yani çıkarken ve çok hızlı bitirmiş şeyi. Maçı.
34 sayıda bitti canım zaten.
Yani çok çok hızlı bitmiş maç. Yani maç ortada gidiyor bir süre işte ilk çeyrek, ikinci çeyrek falan ortada. Ama sadece skor ortada. Yani Celtics'in şeyi agresifliği ve keskinliği o maçta ayrı. Ama ikinci ve üçüncü maça bağlarken Jaylen Brown'la bağlamak lazım. Hani çok altı çizildiği için ama Türkiye'deki hesaplar bunu çevirmeyi becerdiler mi bilemiyorum ama şöyle bir hadise dönmüş ilk maçtan sonra. Jaylen Brown gitmiş Joe Mazzulla'ya, Harden'ı ben tutmak istiyorum demiş.
Evet.
Joe Mazzulla da şey demiş, bunu Marcus'la konuşmamız lazım demiş. Hani ben veremem yani Marcus'un görevini sana demiş. Oturmuşlar konuşmuşlar üçlü. Jaylen Brown Marcus'u ikna etmiş.
Marcus böyle bir şey geldi ne diyorsun? şey demiş olabilir. Oğlum bak Marcus ben Harden'ı tutacağım da sen de Embiid'i tutacaksın ama. Hani bak. daha büyük balı sana veriyorum bak.
Oğlum yani sonuçta switch yaptığımı değiştirmiyor muyuz? Hani benim adamım senin adamın, senin adamın benim adamım. Yani öyle bir üçlü toplantı yapmışlar ve açıkçası aslında ben neden Jaylen Brown böyle kullanılmıyor 7 senedir açıkçası çok merak ediyorum. Yani Jaylen Brown evet disiplinsiz bir savunmacı. Yani ama disiplinsiz savunmacıları kullanmak evet foul problemine de çok giriyor. Yani neden kullanılmıyor topun karşısında? Çünkü çok foul problemine giriyor top savunmaya çalıştığı zaman. Yine mesela Harden'da ilk çeyrek yaptığı bir foul var. Anlamsız köşeye sıkıştırırken niye topu çalmaya çalışıyoruz? Zaten bitmiş hücum orada yani. Maçı izleyenler hatırlayacaklar son maça dair. Ancak şu avantajı şey yaptı abi. Şimdi James Harden'ı smart tutmayınca smart zayıf tarafa oturuyor. Ve Smart oradaki iki adamı da tutuyor. Yani Marcus Smart'ın işte üçüncü maçın ikinci yarısının hemen sonunda James Harden'dan çaldığı bir top var. James Harden köşeye pas atmaya çalışırken gidiyor zıplıyor önüne alıyor topu falan. Hani Smart bu işte Amerikan futbolundaki tabiriyle linebacker'lık işlerini ligde en iyi yapan oyuncu Draymond Green'le beraber. Ki hani işte zaten o, savunmayı o kadar bilmeseniz o yılın savunmacı sözünü almanız zor. Ve şimdi Jalen'ı Harden'ın üstüne atıyorsun. Öyle olunca gerçekten fiziksel oynayabilen oyuncular Embiid'i deny etmeye başlıyorlar. Hani topla arasına girmeye başlıyorlar Embiid'in. Ve Sixers'ın oyunu ister istemez temposuzlaşıyor. Philadelphia'nın ilk maçtaki performansına baktığında yani fikirleri çok netti. Ben onu tweet olarak da attım. Bu maçı kazanmaların tek yolu vardı. Volümlü üçlük atacağız, fazla girecek. Ve volümlü üçlük yaratmanın tek yolu yarı sahaya hızlı geçeceksin. Bir içeri hamle, paint touch yaratabilirsen ne ala, bir dışarı bir pas. Hani yani artık şeyde 7 second or less'i de anlatmayalım 2023'te basketbolun geldiği yerde. Hani mesele öyle olunca şimdi Embiid'i işin içine ekleyince işte Embiid perdeyi getiriyor. Embiid ilk önce yarı sahaya geçecek. Pozisyon alacak. Pozisyonu beğenecek mi? Pozisyon almak için perde yapacak. O perdede ne kadar içeri delebildin onu okuyacaksın. İşte o aksiyonu daha da derinleştirmek için işte Max ile handoff oynayacaksın. İşte katı kim yapacak? Yapacak mı biri kat? Hani potayı mı zorlamak istiyorsun? NBA'de alan mı yaratmak istiyorsun? Yoksa şölleri mi bulmak istiyorsun? İşte PJ Tucker'ın rolü ne olacak? Hani ilk maçtaki planı Philadelphia çok basitti. Çok kafası berraktı. Daha komplike bir plan değildi ama Celtics gibi bir savunmayı gafil avlamak için iyi bir kumardı. Ama Celtics'in savunmasını Philadelphia'nın bu sistemiyle yenmen için olması gereken iki şey var. Bir, Embiid çok iyi oynayacak. İki, Harden çok iyi oynayacak. Yani ve şey alacaksın. PJ Tucker'la George Young'dan biri, yani ikisi toplam 40 dakika sahada kalabiliyor olacaklar. Hücumda. Hani ikisinin de oturduğu 10-15 dakika olmamalı. Çünkü o zaman da tamamen dayak yiyorlar.
Çok kısa kalıyorsun.
Hani, çok kısa kalıyorsun yani. Tobias Harris zaten. Yani Tobias Harris.
Tobias Harris.
Yani ilk maç çok iyi oynadı. Sonra yok. Yani dün nerede ya? Dün unuttu bir ara şey. Hani 3. çeyreğin sonunda mı bir son hücum için attı sahaya Tobias Harris. Ben o an çok eminim. Doug Rivers'ın bench'e bakınca aa Tobias vardı lan gel yaptığını yani.
Sen de faul problemine girdi biliyorsun.
Tabii faul problemine girdi. Çok anlamsız fauller. Yani niye Rob Williams'ın lobuna şey yapıyorsun? Tam buraya atıyorsun yani.
Mesela.
İki faulün varken. Ve sen şeysin. Bu takımın önemli oyuncusu. Yani ne olursa olsun Tobias Harris'in asıl sıkıntısı pasörlüğünün alan yaratamıyor olması, pasta hiç denemiyor olması da. Neyse o Philadelphia'yı belki sezon sonu konuşursak orada üstünü çizeceğimiz bir nokta.
Hı hı.
Velhasıl kelam Celtics Philadelphia serisinin özeti. Celtics'in Sixers gibi takımlara karşı kurulmuş bir savunma takımı olması. Yani iki maçtır Sixers'ın hücum performansı çok kötü. Bir önceki maç 30'la bitti. Bu maç ondan daha kötüydü. Yani Celtics'in rahat 25'le kazanması lazımdı. Sadece çok kritik anlarda çok fazla ekstra yani hesapta olmayan şut soktu. Yani Jordan Young'ın ard arda takımın 7 sayısını attığı bir seri var son çeyrekte. İşte iki tane son çeyreğin başında Max'in elinde üçlük patlıyor, giriyor potaya. İşte PJ Tucker 3'te 3 üçlük attı. İlk üçlüğünü kaçırdıktan sonra. Hani Embiid 20 kere 15 kere çizgiye gitti. Yani düşününce Philadelphia birçok şey yapmış olmasına rağmen 102 sayı anca geçti. Yani Harden'ın kötü performansını tabii hani o oldu o da oldu ama 102 sayı nihayetinde. Yani Celtics'in hızlı hücumları değerlendiremedi, boşlukları kaçırdı. Bir dakika.
Celtics çok iyi şut atarak başladı ona rağmen.
O üçlüğü düşmesine rağmen. 4'te 4'ten sonra korkunç bir üçlük isabeti vardı yani.
Evet.
4'te 4'ü de çıkarsan korkunçtu. Hoş maç sonu Al Horford çok kritik bir üçlük attı.
Horford'la Brogdon çok kritik şutlar soktu yani. Bir tane Brogdon'u sol forvetimi hatırlıyorum. Böyle bir modu kıran. Brogdon'da
bu oyunda çok iyi değil onu unutma ama. Çünkü şey zorluyor onu. Hani Brogdon'un şeydeki rolü, takımdaki rolü topu sana verelim. Sen bize pota baskısı yarat. Boyalı alan baskısı yarat.
Hı hı.
Şimdi pota alanında Embiid bekleyince Brogdon girmiyor o alana haklı olarak. Yani geçen maç, ikinci maç girdi, blok yedi birçok yere. Yani bu maç girmek istemiyor. O zaman şey yapamıyor. Adamın hani gerçekten sudan çıkmış balığa döndü. Hani gerçekten kötü haldeydi ama yani tecrübeli bir oyuncu olduğu için oyundan kopmadı. Şut atmaktan da çekinmedi. Hı hı. İşin garibi. Yani Brogdon'un belki de Celtics'teki en kötü 10 maçından biriydi ki 70 maç falan oynadı bu sezon. Maçı onunla bitirdi. Evet. Yani güveni gösterdi. Orada tabii şey orada artık Embiid'in yardım getirecek hali de kalmamıştı. Şey de değinmek lazım. Bence Joe Mazzullo'nun adjustment'ları oldukça iyi. Yani PJ Tucker'ı uzun süreler sahada olduğu sürelerin en az yarısında kullanılmaz hale getiriyor.
Hı hı.
Bu önemli. Çünkü PJ Tucker işte ilk maçın sonunda gördük. Mesela o pozisyonları PJ Tucker savunmuyorsa hepsi turnikeydi onlar. Ve takımın en iyi perdecisi aynı zamanda ve
hı hı.
Gerçekten takıma karakterini veren oyunculardan biri. Eğer olumlu bir karakterden bahsedebileceksek Philadelphia'ya dair. Şey de iyi bir özelliktir. Bir koç için rakibin zayıf karnını görüp onu işleyebiliyor olmak önemli bir meziyet. Yani Mazzullo'nun ilk senesindeki ilk playofflarında bunu göstermiş olması önemli. Marcus Smart'ı birebir de üstüne atmaktan çekinmemesi Embiid'in başarılı bir tercih ve oyuncularıyla arasındaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Ama yine ne olursa olsun hamlelere karşı biraz geç reaksiyon veriyor. Orada biraz kendini overreact etmemeye çalışıyor ve nedense şey konusunda çok agresif challenge kullanma konusunda. Hani Durduk yere bir challenge attı havaya. Son iki maç. Birinci maçta da böyle durduk yere bir challenge attı havaya. Ha yok, birinci Hı-hı. maçtaki challenge buydu. İkinci maçta mı? Ya
iki izlemedim.
Challenge'ları sorgulanır halde. Yani tecrübeli değil Hı-hı. o konuda belli ki. Hani Hı-hı. ama ben Mazula'nın ilk kazanması gereken ve 1-0 geriye düşmüşsün. Tabii orada da Mazula'ya yazılacak birçok şey var. Ama ben fena bir iş çıkarmadığını düşünüyorum. Dark Rivers da iyi bir seri oynuyor ama işte elinde James Harden ve Joel Embiid varsa, yani oyunları tamamen oturmuş oyuncular. Takım içi bir şeyler değiştirmen de çok zor oluyor serinin içinde. Bence DeAnthony Melton'dansa George Niang'e sürelerini arttırması iyi bir karardı. Çünkü evet, George Niang yapabilir. PJ Tucker'ın yapamadığı şeyleri DeAnthony Melton yapamaz.
O ama diğer tarafında işte Niang'in de savunma sıkıntısı var abi. İşte ona da çok şey yapamıyorsun.
Ama bence o, yani bence biraz şey yapıyor abi. Niang hani yapısal bir arıza değil o bence.
Yok hani, yani yapısal bir arıza olduğu değil de.
Kalite evet. düşüşü o. Hani o yüzden ben hani iyi bir seri olmuyor açıkçası. İlk maçtaki basketbol beğenmedim. Diğer maçlarda zaten iki maçında 30 olması lazım. Pek oyun rekabeti yoktu açıkçası. Embiid'in potayı çok iyi savunduğu alanlar hariç. Ha, Mazula için mesela şey diyecektim. Onu unuttum. Adjustment'lardan biri Embiid'in yardım savunmasına odaklandığını anladı. İkinci yarıya şeyle başladı. Tatum ve Jaylen Brown'un switch'le Embiid'e saldıracağı pozisyonlarla başladı ve Embiid şey oldu. Hem çok yoruldu hem savunamadı. Yani adamın olayı o zaten. Savunamıyor birebirleri.
Ya zaten şey değilse. Oldu. Zaten şey oldu abi. İlk yarının sonunda Horford bir tane üçlük soktu. Devreyi bitirdi. Hı-hı. İkinci yarının başına bir tane üçlük soktu. Böyle olunca Sixers'ın zaten bu ya şeyde de konuşmuştuk. Yani Horford iki tane üç tane üçlük sokunca bir çarpmaya başlayacak şey Sixers'ın muhtemelen Hı-hı. diye. Ve Embiid'in kondisyonunu yetmeyeceğini biliyorduk yani. Hani Sixers'ın evet, kondisyonu öyle. Bizim zaten soru işaretlerimizden biriydi. Embiid'in sağlıklı olduğu senaryoda bile. Sonunu getiremedi. Yani o bahsettiğimiz switchler sonrası Jason Tatum'la Jaylen Brown'un sürekli karşısında kalmış olması ve Jaylen'la Tatum'un da sürekli üzerine gidip hani Embiid'in üzerine gittiklerinin farkında olup yukarıdan bitirmeleri onun acayip sinirini bozdu. Böyle bir pozisyonda Jaylen bitirdi. O topu bitirebilmesi o kadar sinirli ki böyle şey parkeye vurdu çok sert bir şekilde. Hatta böyle bir 5-10 saniye elini falan da tuttu Embiid o pozisyonda. Üçüncü çeyrek olması lazım. Hani çok sinirlendi durduramadığını. Zaten o kondisyon problemleri de maçın devamında karşısına çıktı.
Aynen. Öyle. Yani senin sormak istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı?
Celtics seni ikna ediyor mu?
Neye ikna ediyor mu? Mesela Heat'i de yenebileceğini ikna ediyor. Hani Denver'da yenebilir bence. Hani New York bence her takımı eleyebilir. Hani zaten favorilik budur yani. Her başladığı seri favorilik için ama aslında yani.
Tabii. Biraz da
ama bu şey hayallerindeki Celtics'in şampiyonluk yürüyüşü mü? Değil. Yani hayalimde çünkü çok uzun zamandır şampiyon. Hani sürekli buralarda oynayan bir takım taraftar olarak insan şeyi bekliyor. Ya şampiyon öyle bir sene olacağız ki şampiyon. Hani ikinci turda anlayacağız zaten şampiyon olduğunu takım olacağını. ama şey yani Celtics son şampiyon olduğunda da böyle değildi biliyorsun. İlk iki turu da 14 maç oynayarak çıkabildi.
Nothing easy. Game 7.
Onu ama Orlando'ya karşı değil mi bu Zaza?
Zaza şey Atlanta ilk seri.
Ama o sanki Atlanta Orlando serisinin hani ben şeyi de hatırlıyorum. Zaza'nın Dwight Howard'ı dövdüğü bir seri var.
Allah Allah. Ya benim
ben sanki ben... o senede dedi onu diye biliyorum ben.
Kontrol edeceğim sana.
Ama şey, evet yani gerçekten şey, Celtics son şampiyon olduğunda da öyle hayallerdeki gibi bir şampiyon olan final serisinde oldu o. Şampiyon, tam şampiyon olacağız dediğimiz olay. O Lakers deplasmanı ve içeride 5. maç, 6. maç mı? 6. maçı kapatmamız tekme tokat 40 sayıyla.
Hı hı.
Hani o yüzden şey, ben ona çok takılmıyorum ama şey değil, evet hayallerimde daha dominant. Böyle arda arda 30-30 sayı sayıya giden. Mesela geçen seneki yürüyüş öyle bir şeydi. Yani her kritik maçı, her duvarı arkanda hissettiğim maç çıkıp çok karakter koyuyordu takım. Bu sene biraz daha açıklık var açıkçası. Yani biraz şey, biraz da modern kültür şakası yapalım. Yani I love you but you are not serious people şeyine çeviriyor olayı. Şu Celtics takımı.
Abi direkt şey bulamadım da herhalde Celtics serisi diye biliyorum. Galiba, okay. Galiba. Çünkü okay, Reddit'te okay. Şey buldum. Altında şey yazıyor. Hani son maç 35'e yatırdılar falan filan. O da Celtics serisi. Neyse ama çok önemli değil ya. Onun dışında ya Harden'ın ilk maç performansı tabii çok şeydi ki o da çok kısa şey eklemesi yapmak lazım. Hani işte Trey'in 5. maçına benzer bir maç olduğunu düşünüyorum Harden'ın ilk maç performansını. Yani planda çok benzerdi zaten. Hani ya biz topu Harden'a vereceğiz. Zaten Horford'u dışarıya çıkarmayacak Celtics ve onun verdiği o drop'tan verdiği boşlukları biz Harden'ın orta mesafeleriyle ve pull-up üçlükleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Tempoyu çok yükseltmeyeceğiz düşüncesindeydi. Ve bunun sayesinde de çok az top kaybedip hani hücumu çok şey yapmıştı. Hakikaten Harden'ın çok iyi bir maçına bakıyordu. O maçı bir rekabetçi hale getirebilmesi için. İşte o da mesela Harden iyi de oynadığı için mesela oyun temposu tamamen kontrol ediyor. Yani işte Trey'de de onu görmüştük 5. maçta. Bu maçta şey yapıyor işte Grant Williams. Sağda bak oyuna girdi. Grant Williams hemen ilk pozisyonda Grant Williams mesela karşısına almıştı. İşte kendi istediği işte eşleşmeleri buldu. Horford'un üzerine gitti vesaire. Hani ilk maçta mesela onu gördüm. Ya benim orada ikinci maçı gerçekleştirmedim ama üçüncü maçta en azından Jaylen Brown'u gördükten sonra şey dedim. Ya Harden'a biraz daha şey yapabilirdi bence. Hani biraz daha rahat edebilirdi ilk maçta. Çünkü üçüncü maçta özellikle şimdi Jaylen sadece tam sahada baskı yapmadı. Jaylen mesela topsuz alanda da Harden'ı bayağı bildiği şey yaptı abi.
Yani
körü muamelesi yaptı. Top almasın.
Ya biraz orada Jaylen Brown şey ya kişisel olarak ya bu ligin en iyi 2 numarasından biri benim. Hani bu adamı konuşmayın benim karşımda der gibiydi biraz yani.
Evet. Ve şeyi gördük abi. Hani
sence bu ligin en iyi 2 numaraları sayabilir miyiz ilk 5?
Bir saniye. Lan Cenk. Neyse.
Golü kaçırmışlar.
Ya kötü bir tercih yaptı. Yanlış yere pas attı da. Hı. Bir dakika penaltı attı Lee falan diyorum. 2 numaraları. Devin Booker.
Bu soru şey abi. Sence ligin en iyi ikinci iki numarası kim?
Birincisi kim? Booker mı?
Devin Booker bence.
Hı-hı.
Şu an hani Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Jimmy Butler.
Donovan Mitchell düştü canım bu şeyden sonra da.
Hı-hı. Klay Thompson'a girer mi artık?
Yok. Girmez. Abi 56-60 adamı da şey yapmak istemiyorum ya. Adam Bucks'ın geleceğini bitirdi ya.
Mayıslar bizimdir. Oldu biraz Jimmy Butler.
Öyle.
Mayıs ayı geldi mi listeye girdi kendini.
Valla Arena sopası çekti. Onların ismi Arena mıydı bilmiyorum ama.
American Airlines Arena olması lazım.
Eski ismi öyle evet. Şimdi çok aynen, değiştiriyorlar.
Aynen, benim kafanın NBA 2K12'ye gidişi.
Senin kafada şey şu anda Jason Terry ile Nowitzki pick and roll oynuyor.
Aynen.
Ya işte şey diyecektim orada da hani Harden'a bildiğin topsuz alanda da tamamen böyle Curry muamelesi yapıp bayağı Sixers'ı mesela son maçın ikinci yarısında falan dörtlüğü oynamayı da şimdi Harden topla karar vermediği zaman mesela onu çok baskıladığın zaman Sixers'da bu sefer kararları kim vermeye başlıyor? Maxi vermeye başlıyor.
Evet.
Ya da Melton'dan bir şeyler ummaya çalışıyorsun. Bulamıyorsun. Orada iş tamamen şey kalıyor. Yani Maxi o pull-up şutu sokacak mı? Penetre'de birebir geçip üstünlük sağlayabilecek miye kalıyorsun? Böyle zaten maç kazanamazsın abi sen Celtics'e karşı.
Yani.
O şeydi yani. O çok bir de Harden da biliyorsun böyle çok tembel bir adamdır. Hani bu şeylerden kaçınmayı da çok beceremez. Hani Curry gibi falan ne bileyim hani sürekli peşinde gezdirme savunmacısını. Aha Jaylen beni tutuyor. İyi ben pası vereyim NBA'de şeye. Maxi'ye. Onlar halletine girdi iş. Halledemediler tabii. Bir de çok şey oldu. Hani ESPN yayınında da şey yaptılar hani Doris Burke falan da hani şey yaptı. Abi Harden çok şey ya. Bakmadı abi hiç potaya.
Evet ya yani. Harden bir şey oldu hakikaten. Yani düştü. Ben şeye yordum. Yani taraftarlar o kadar mızmız ki. Philadelphia taraftar hakikaten. O olacak. Yani çekilecek çile değil yani. Philadelphia'yı dinlemek. Çok mızlıyorlar her düdüğe. Harden de herhalde şey oldu yani. Niye faul alamıyoruz ya kardeşim falan diye düştü oyundan. Yani bir şey oldu. Kafada bir şalter kapandı yani.
Olabilir. Ama yani son çeyreğe sadece bir tane sahip isabetli girmişti. Sonunda böyle bir üçlü falan da vardı da. Ama yani şey Harden bu seviyede oynadığı
o,
sürece
o üçlük biraz şeydi abi. O üçlük Chris Paul'ün farkı 86'ya indiren.
Evet. Yani 107-65'e indiren. Üçlü benzerdi yani.
İfadesi tarzıydı.
Evet, şey, helal ettim.
Aynen.
Hakikaten.
Hangi tarafa geçelim?
Geçelim. New York Knicks, Miami Heat. Şimdi ilk maç tabii ki şey söylemek lazım. Butler ilk maçın son çeyreğinde sakatlandı.
Aynen.
Ve ikinci maçta oynayamadık. İlk maçı bitirene kadar da bayağı sıkıntı yaşadı. Hatta maç sonrasında Knicks'le alakalı konuşulurken, ya bu adamlar niye Butler'ı bir türlü işte hedeflemediler savunmadan, niye onu test etmediler diye çok eleştiri aldığını gördüm Knicks takımının. Ama istersen biz oradan başlamayalım. İstersen direkt serinin başlangıcıyla girelim. İlk maç Julius Randle yoktu.
Aynen.
Onu söylemek lazım. Obi Toppin'le başladı. Obi Toppin'le başladığı senaryoda da aslında şey gördük. Klasik eşleşmelerine devam etti şey. Koçlar aslında hani ben şey
yani
beklemiyorum.
İki tarafta
ben
çok
işte
kurcalamadı yani.
Randle ben... oynarsa nasıl olur eşleşmeler diye. Bu da çok şeye girmedi. Topini Love'ın üzerine, şey, Love'ı topun üzerine attı ve Adebayo ile şey sormaya devam etti. Diğer taraftan kritik nokta bence şeydi. Ha, direkt Butler'ı verdi mesela şeyin karşısına. Jalen Brunson'ın. Ben hani hemen öyle başlar mı çok emin değilim ama belli ki Spoelstra Hoca da bir şeye mesaj vermek istemiş o şeyde.
Ya bir de Jimmy
ya
Butler'ı muhtemelen ben alayım
işini
demiştim. Yani.
Sana ya ikinci maçı ben çok izleyemedim. İkinci maçla alakalı sana biraz daha şey yapacağım ama Ardi çok iyiydi. Onu söylemem lazım. İlk maç R.J. Barrett'in performansını ben beğendim açıkçası. Zaten çok agresif başladı. Geçen seriden taşıdığı bir momentumla geldi bu seriye de. Ama Heat ilk maçı ilk maçta Knicks'in aslında yapamadığı bazı şeyleri çok net gözüne soktu. Ve ilk maçı çaldı. Sen
ya.
Şey nasıl ya, şu işin açığı soru hazırlayamadım bu şeye. Çok böyle akışa bırakmıştım da. Birbirleri Miami'ye gidiyor olmak herhalde Atlanta şeyin Miami'nin olduğuca şey olsa gerek. Butler'ın da bir buçuk maç oynamadığı
tabii canım,
senaryoda
yani
diyelim en azından.
Butler iki maçtan birini oynayacak ve bir bir gideceksin zaten. Yani inanılmaz bir şey ve asıl olay ikinci maçtaki durum yani. İkinci maçı kazanıyordu Miami az daha. Yani bir takımın
Tabii.
kendi evine 0-2 ile dönmesi hani karşı takımın yıldızının kardeşi ölmemişse çok rastlanan bir olay değil NBA'de. Ev sahibi takımının 0-2 dönmesi. Yani ben her 1-0 olan maçta zaten o şey ve hariç Denver serisi hariç her maç 1-0 oldu ve ben ikinci maçların takımlar tarafından kazanılacağını düşünüyordum. En şaşırtan benim New York'un bunu kolay bir şekilde yapmaması oldu. Yani New York hani gerçekten yetenek konusunda sıkıntı var. Şimdi analiz etmeye geçecek olursak abi Spoelstra. Yani gerçekten. Olacak şey değil. ya Spoelstra'nın eline LeBron ayrıldığından beri hep çok kötü kadrolar geliyor. Yani abi Miami'de Tyler Hero sakat. Yani insanlar hani insanlar sezon boyu çok Miami izlemediği için hani unutuyor kadronun şey olduğunu da bu takımın en önemli hücum silahı yok şu an. Yani tüm sezon boyuncaki en önemli hücum silahı yok. Tyler
Evet.
Hero bu takımın separation yaratabilen tek oyuncusu baktığında. Ama ilk maça da o kadar kötü başladı ki Miami hücumda. Ben New York çok rahat alacak gibi hissettim bir an. Hani çünkü Miami gerçekten kimin attığı bağlamsız bir şekilde üçlük atmaya başladı. Çünkü dış alandan şey yapamadı. Hiçbir şekilde içeri giremedi. Hem Mitchell Robinson'ın potu etrafındaki verdiği performans hem de ön alanında zaten bir önceki maç şeyde konuştuk, podcast'te konuştuk. İyi atletler var New York'un. Ama abi şey direkt adjustment olayı şeye çevirdiler. Şimdi Miami ne yapmayı seviyor? Rebound'u Adebayo ile alıp Adebayo ile yarı sahaya geçip handoff'u seviyor. Jimmy Butler'a öyle vermeyi seviyor. Ya da Jimmy Butler'ın rebound'dan hemen Jimmy Butler'la gidelim. Hani oyunu yarı sahayı oyun kurucuyla geçip ilk aksiyonu hızlı yapmayı seviyor. Abi direkt değiştirdiler. Kevin Love'a şey yapıyoruz. Box out yapıyoruz. Kevin Love alıyor, sıkıyor. Geçiş oynayacağız.
Evet. Touchdown.
Yani bu bu inanılmaz bir adjustment. Yani bu ve şey basit gibi geliyor. Evet, oyunu tempolaştırmamız lazım. Ne yapmamız lazım? En iyi şey pası, outlet pası çıkaran oyuncumuzu reboundla buluşturalım. Abi ama hani o kadar onlarca seçeneğin var elinde ve senin aklına gelen en basiti. Uygulamayı seçtiğin en basit. Bu inanılmaz bir şey. Yani Şu anda ben de şeye bakıyorum. Altılı Masa'nın Maltepe mitingi var. Oradan konuşmalara bakıyorum. Dinlemiyorum da arada metin düşüyor. Gültekin Uysal Bey şu an coşturuyor şeyi, kitleyi. Ben de öyle bir araya giriş yapmış olayım. Şey, orada maçı dengeye getirmeyi başardı. Ama zaten Sposter'ın olayı, olaylar rotasyona dönmeye başladığında o işte 35. dakikaya oynayan 5'leri, 42. dakikayı oynayan 5'leri, işte 27. dakikaya oynayan 5'leri kullanılamaz hale getirmesi Sposter'ın olayı. Bu bence hani iyi koçla kötü koçu en ayıran şey. Bazı 5'leri sahada kullanılamaz hale getirmesi. Ve abi Obi Topin'i oynamak zorunda olan, çünkü takımın başka 4 numarası yok o an ve hoca 4 numarayı oynamayı seviyor. Tibo'da hoca. Çünkü yardım savunmasını, potayı, ikinci oyuncunun savunması falan işlerini seviyor. Abi adam şey yaptı. Tüm oyunu Caleb Martin Obi Topin eşleşmesinin üstüne yığdı. Ve Caleb Martin hem savunmada hem hücumda zeki bir oyuncu olduğu için, close out'a saldırabildiği için, Obi Topin'i bazı şutları atmaya teşvik etmeyi bildiği için orada kazandı maçı. Tabii Kyle Lowry'nin şeyi yapması lazım. Hani bazı eşleşmeleri oynamanız için diğer eşleşmeleri kaybetmemeniz lazım. Hani olayın diğer eşleşmelerin tüm hepsinin ortada ve orada bir avantaj gözüküyormuş gibi bir duruma dönmesi lazım. Kyle Lowry geri kalan tüm parçalara o kadar yardım etti ki savunmada. Ki oyunun işte Kevin Love'la başladığımız o pace yükseltme şeyini aslında şeyi de organizatörü de Kyle Lowry. Çünkü Kyle Lowry bu ligin hala tempoyu en iyi ayarlayan oyuncularından birisi. Ve hem savunmada hem hücumda Kevin Love ve Kyle Lowry'nin performansı. Maç sonunda da New York'un elini ayağının titremesi açıkçası. Şut bulamadılar. Buldukları şutları kullanmadılar. Hani orada biraz kolay şut da bulamadılar. Adebayo da savunmada iyi oynadığını söylemek lazım. Hani potayı da çok kullanamadılar. O yüzden ilk maç öyle şey oldu. Hani tabii şey performanslar var. İyi bireysel performanslar var. Ama tamamen Sposter'ın şahmatı. Abi ikinci maç tamamen şey oldu. Yani mesela Celtics ilk maça nasıl gelmişti? Hani ilk maç kazanmasını. New York'ta ilk maç. Yani zaten kazanacağız. Hani orada bir oyun düşüklüğü olmadı. O beklentinin altında bir kırılma oldu. Ve New York'un oyuncularının yarı saha yeteneği konusunda yani ben bir ara gözüm Derrick Rose'u aradı falan. Hani bir Derrick Rose iki piker olmuş öste falan dedim yani. Yani gerçekten Evan Fournier'e bir köşe üçlü falan mı çizsek ya falan oldum hakikaten. Çünkü şimdi top yönlendiricilik ayrı bir şey, karar vericilik ayrı bir şey. Şimdi RJ Barrett top yönlendirebilir. İkinci şeyden sonra Handler'da olabilir. Ama New York'ta bir tane karar vericisi var. Yok.
Jaylen Brunson'dan
başka yok. Ve olay onun üstüne baskı yaratmaya döndüğünde, onu sistemden çıkarmaya döndüğünde New York'un çok keskin bir oyun oynaması lazım ve çok içgüdüsel bir oyun oynaması. Çünkü Randle da Barrett da oyuna zeka katabilen oyuncular değiller. Randle olmayacak, Barrett olsun diye umuyoruz ama o da olmayacak muhtemelen.
İşte karşınızda karar vermen lazım bir de. Hani hakikaten akışına bırakman lazım işi.
Abi bir de rotasyondaki tüm oyuncular zeki Miami'de. Miami'nin şey oyuncusu yok ki, aptal oyuncusu yok ki. Kyle Lowry, Kevin Love, Adebayo,
evet.
Caleb Martin. Evet. Bunlar hepsi iki oyuncular, bakma sen. Hani Gabe Vincent Spoelstra sıfırdan üretti bu adamı. Hani Gabe Vincent dediğimiz adam yoktu. Bu adamı Spoelstra gel bakalım sana basketbol oynamayı öğretelim. Topu buraya vuracaksın. Savunmada bunu yapacaksın. Foul'ü böyle göstereceksin. Hani sıfırdan yaptığı bir şey. Hani muhtemelen seni de alsa o kadar topçu yaparmış. O boyla.
Evet.
Sen Gabe Vincent'ten uzunsundur.
Uzunum uzunum.
Yani.
Trash talk'un falan da iyidir böyle. Evet.
Hani o yüzden orada New York'un tamamen bir baskı altında ezilmesi ve tüm yeteneksizliklerinin patlaması oldu. Ben birazdan başlayacak maçta sağlam bir Miami galibiyeti bekliyorum. Böyle çok sağlam bir Miami galibiyeti bekliyorum. Çünkü çok özgüven kırıcı bir performans oldu bence o. Yani Jimmy Butler yokken bile böyle gitti maç düşüncesi bence kafasında çok dönecektir Miami oyuncuların, ki 3 günlük bir ara oldu galiba. 2 maç arasında.
Evet. Öyle olması lazım abi. Bir de ikinci maçta hani bölüp ölçük izleyebildim. Orada tabii şeyin, Heat'in alan savunmasını çok kullandığını gördük. Bu da hani şey yaptı. Bayağı zorlamış özellikle maç sonuna kadar. Yani maçın son bölümünde Yani ikinci arada Jalen Brunson çok daha iyi şut soktu. İşte Josh Hart'ın köşe üçlükleri oldu vesaire ki zaten işin şey noktası da şu. Ya işte Knicks o şutları yine bulduğunda yine atabilecek mi mesela? O da hep bir soru işareti olarak serinin devam ediyor. Ben onu çok devam ettirebilir olduğunu düşünmüyorum. Bir de ya Butler'ın da döndüğü senaryoda zaten şeyin hani Heat'in yarı sahada o sorun çözecek oyuncusu hep olacak. Hep güvenebileceği bir liman olacak. Ve bir de ister istemez daha fizikli oluyorsun. Hani işte Gabe Vincent, Kyle Lowry gibi oyunculara belki işte Duncan Robinson gibi oyunculara daha fazla rol vermek yerine ya da Butler'a o dakikada biraz daha verdiğinizde ister istemez hani savunmada daha az kaybediyorsun. Yani mesela Gabe Vincent çok iyi işte iyi bir ilk maç oynadı. Ama mesela ilk maçta RJ Barrett'ın bu kadar iyi başlamasının sebebi de aslında Gabe Vincent'ın üzerine gidebilmesiydi. Mesela. O yüzden Butler'ın döndüğü senaryoda hakikaten çok şey. Ben de Heat'in şansının çok oldukça yüksek olduğuna inanıyorum Knicks'e nazaran. Onun üstüne ekleyeceğim bir şey var mı?
Yok abi, aslında yani keşke şu maçı izleyebilseydik ama o da hani hakikaten arkadaşlar çok ikimiz de işimizde gücümüzde insanlarız. İkimiz de yani çok istediğimiz gibi ayarlayamıyoruz her şeyi. O yüzden bu çok kritik maçı izlemeden konuştuk. Hani bence zaten birçok şeyi göreceğimiz nokta bu birazdan başlayacak maç olacak.
Denver Phoenix Suns. Phoenix şu an son gece oynanan maçı kazandı ve seride durumu 2-1'e getirdi. Chris Paul sakat.
Sağlıklı halde çok işe yaramıyordu.
Yani zaten en azından rotasyonu oyuncu atıyordun abi ya.
Tabii ama evet. Ama anda, full zarar yazıyordu yani. Çok olumlu bir artı katkı verdiğini söylemek mümkün değil.
Monty Hoca da ikinci maçta sonra şey demiş herhalde. Ya Kevin, abi siz şu topları alın. Orta mesafe oynayın sabaha kadar. Bize yani, maçı kazandırın durumuna geçmiş.
Şey oluyormuş. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin hocasıyken soyunma odası konuşmaları şöymüş işte. Siz büyük takım oyuncusunuz, çıkın kazanın diyormuş sürekli. Hiç taktik teknik konuşmuyormuş. Hani ben Monty Hoca'nın hücum setlerini biraz hakikaten şeye gördüm yani. Rıdvan Dilmen'lik gördüm. Beyler büyük topçusunuz, çıkın alın. O şey falan işte, bir tane video dolaşıyor. Ya siz büyük topçusunuz, doğru mu? Araya salsanız kazanacağız maçları şey diye.
Evet, aynen öyle.
Onun büyük gibi bir şey döndü yani. Çok basit bir oyun oynuyor Phoenix.
Orta mesafe atsanız kazanacağız ya.
Aynen ya. Yani atamıyor musun abi? Da...
Çok güzel. Sen de basamıyorsun ayağını.
Sen de atamıyorsun. Çok güzel.
Aha, yedik bu arada. Çok güzel. Neyse.
Kanka 5 puan eklenirse, bir 5 puan daha eklenirse şey olursunuz ya, lider olursunuz. Sıkıntı yok.
Ömer Toprak'tan gol yedik bu arada. Neyse.
Ne? Ömer Toprak son golünü ne zaman attı acaba? Çok merak ediyorum.
Yani Ömer Toprak deyince aklıma sadece o malum video geliyor.
Ömer Toprak deyince benim aklıma Gökhan Töre'den başka bir şey gelmiyor abi.
Eyvah.
Yani.
Benim aklıma
Ömer
şey geliyor.
Toprak almaya... yazdın ve nekrofilin oldu. Ne oldu?
Ömer Toprak şey yapıyor ya.
Yok. Ömer Toprak diye bir doktor varmış da o çıktı ilk Ömer Toprak yazınca. Ben dedim ne oluyor?
Bizi muayene etti diyelim.
Aynen. Beyin ameliyatını yaptı.
Beyin ameliyatını yaptı. Ya işte şimdi Denver Phoenix serisinde de şunu söylemek lazım.
Hı-hı.
Aslında Phoenix'in yani seriyi izlerken şeyi düşündüm. Phoenix'in takım olmasını sağlayacak olan unsur hakikaten iş dönüp dolaşıp Chris Paul'un o pick and roll yönetebilmesine geliyor. Ama hı-hı, sıkıntı ne? Bir, Chris Paul artık o pick and roll'leri çok yönetemiyor. Yani daha doğrusu yeter kadar agresif değil. İki, o kendi pick and roll'leri yönetip orta mesafesine gitse bile artık rakipler bunlara hiçbir anlam yüklemiyor. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Ya Chris Paul'le de işte Ayton bir pick and roll çıkışında ikisinden biri bir orta mesafe atıyor. Ya da Chris Paul topu getiriyor. Devin Booker'la Kevin Durant'e veriyor. Ve baba siz orta mesafe atın diyor.
Hı-hı.
Yani hiçbir akıcılık bulamıyorlar. Yani Phoenix'in hücumunun beklenen düzeyde bu serinin ilk 3 maçı itibariyle, yani dün tabii 121 attılar ama hani Booker 25'te 20 attı yani. Hani oha. Daha evet, ne olacak?
Gel beni at.
O yüzden hakikaten. Gel beni de sok potanın içine yani. Bu takımın hala bir hücumda düzen oluşturamamasının, bir akışkanlık sağlayamamasının temel sebebi aslında Chris Paul'ün hakikaten 38 yaşında gibi oynuyor olması.
Ya oldu. Bunu bence düşünülmeliydi. Yani ben Ya Chris Paul yaşlandı. Yani sakatlanmadı ki bu adam. Yaşlandı yani. Sene başından beri kötü. Hani adam geçen sene o şey o işte kritik sayı son anın şeymiş. Kariyerinin son highlight'iymiş. Yani helal ettim ben de. Yapacak bir şey yok. Abi asıl sıkıntı Monty Williams takımla ne yapacağını bilmiyor. Yani dün mesela bench'ten gelen ilk oyuncu Terrence Ross'tu. Hani.
Evet.
Hani arıyor ama şey de değil olay. Hani arada ne aradığını da bilmiyor. Hani bir doğruyu aramıyor. Hani mesela ilk maç Bismack Biyombo ile başladı galiba. Sonra Jake Lundell'e döndü şeye. Geri kalan dakikalar için. Hani Monty Williams'ın elinde çok uygunsuz bir takım var. Ona yandan işte konuştuğumuz gibi diğer tarafta da bir çok iyi tanıtmayan bir takım var. Ve gerçekten iyi performanslara ihtiyacı var. Şeyin Phoenix'in kazanabilmesi için. Çünkü işte Tony Craig'e 10 sayı attırabilecek bir kurgu yok. Ve bu kurgu için kimi suçlayacağız onu da bilmiyorum açıkçası. Hani Kevin Durant sakatlığından beri potada bitirmeyi sevmiyor. İşte Devin Booker zaten o şeyde bir oyuncu olmalı, karakterde bir oyuncu olmalı hiç. Hani belki sene sonu bir şey kap gerekebilir. Şeye dönmek gerekirse, seriye dönmek gerekirse Denver'ın işleri basit tutmasını çok sevdim açıkçası. Çok kurcalamıyor şeyleri, rotasyonları. Çok overreact etmiyor işleri. Hani Devin Booker'ın karşısında Christian Brown mı kalıyor? Kalsın. Hani ben onu başka bir şey yapıp başka bir şey yaratmayayım. Ama şunu da söylemek lazım. Phoenix'te o kadar az şey deniyor ki Denver'ın adjust etmesi gerekmiyor.
Ya Denver'ın yaptığı adjustment şu abi en fazla. Nikola yok hiç. Aiton'u savunmuyor. Maçın belli bölümlerinde. Aaron Gordon işte 5 numara savunuyor.
Aynen aynen.
İşte,
Aaron Gordon 5 numarada bench'ten geliyor.
Ha. İşte Okogi sağdaysa da Torrey Craig sağdaysa işte Nikola Jokic'i bazen onun üzerinde dinlendiriyor. Ki bu da zaten yıllardır mesela yaptığı bir şeydi. Yani Utah serilerinde falan da hani Royce O'Neal'ın üzerine falan attığını hatırlıyoruz yani şeyin. Michael Malone'un Jokic'i. Bu çok da yeni bir şey değil yani. Alışık olmadıkları bir şey de yapmıyorlar işin açığı. Ne hücumda ne savunmada. Ve aynen. Bir de şöyle bir durum var. Bir de şöyle söylemek lazım. Bir detay olarak oluyor ama ben Michael Porter Jr.'ın yani çok iyi şut atmasa da mesela ben çok faydalı oynadığını düşünüyorum bu seride.
Evet yani çünkü abi gerekli atletizme yani foul yapmadığı sürece işte bu iki skorerin karşısında kalabilecek atletizme sahip olmasa da Christian Brown da çok iyi oynuyor mesela. Hani
ve mesela, nereden yardım getireceklerini çok iyi biliyorlar bu arada.
Evet. Ve yani şey
çok
yani.
Çok odaklılar o konuda.
Mesela neden Harden'a karşı da Jaylen Brown çok iyi yapıyor? İşte o yıpratıcı yani sürekli bir şey yaratması gereken adama karşı yıpratıcı güç olduğunda hani mesele biraz orada kopuyor açıkçası.
Kesinlikle abi. Bu arada şey söylemek lazım. Yani Phoenix'le alakalı sıkıntıdan biri. Yani Booker olağanüstü bir hücum performansı sergiledi. Savunmada da çok başarılıydı bence de. Yani özel bir maç oynadı. Ama yani Jamal Murray sol dipten bir tane üçlü sokamadı. Bir tane tepeden tepeden miydi? Forvetten miydi? Üçlü. Bomboş şutları sokamadı mesela. Onları atsa hakikaten Phoenix bir anda ya maç sonunda ne oluyoruz da ne oluyoruz evet, acaba? Evet. Bu maçı kaybediyor muyuz?
İlk kesimde daha iyiydi Denver bu arada oyun olarak. Çok daha kolay sayıya gidiyordu yani.
Maç yani başı için diyorsun değil mi?
Tabii tabii. Ben hiç 4. maçın Denver'ın kazanmasını bekliyorum.
Ya ben de şeyim yani işin açığı. Hakikaten bu şekilde oynamaya devam edecekse şayet Phoenix Suns ya bunu devam ettirebilir bir yanı yok.
Yani hani, ve bu şekilde çok oynamayıp nasıl oynayacak acaba yani? Bu şekilde oynamayıp nasıl oynayacak? Bu şekilde oynaması lazım.
Ya yani son maç ya işte son maç Monty Hoca şunun kararını vermiş. Ya ben Okogi ile Torrey Craig'i sahaya atıp savunmada direnç katma ihtimalini düşünmek yerine hücum potansiyelini olabildiğince arttırmaya çalışayım. Kim daha çok atarsa işine dönmeyi tercih etti. Yani rotasyonda da görüyorsun. Sen dedin işte Terence Ross'u ilk başta attı. Ross geldi bir orta mesafe soktu. İşte TJ Warren geldi. TJ Warren bir dribbling üzere orta mesafe soktu. Maçın sonunda çok kritik 5 sayısı var. Landry Shamet'in rolü arttı. Hani baktığımız zaman şey Okogie ile Torrey Craig normalde bu takımda önemli rotasyon oyuncularıydı. Yani birisi 3 dakika mı oynadı, diğeri de 10 dakika falan oynadı. Yani toplam 13 dakika kaldı bu ikilden. Belli ki bundan vazgeçecek. Ama sıkıntı şu yani şimdi TJ Warren aylardır top oynamadı. Yıllardır sakattı. Aylardır top oynamıyor. Geldi. Hani hadi bu maç iyi bir katkı verdi ama Denver mesela muhtemelen bir sonraki maçta şunu yapacak. Hani gel bakalım TJ Warren Picard'ı savunabiliyor musun? Mesela
aynen.
Atıyorum. Terence Ross gel bakalım sen şu aksiyonu savunabiliyor musun? Bunların hepsini göreceğiz yani. O yüzden oyuncuların da tekrardan ıskata çıkma ihtimali var. Yani çok şey oldu. Hani 2-0 sonrası böyle her şeyin güzel denk geldiği bir galibiyet aldı Phoenix. O yani şey olmadı hani böyle seri döndü diyemiyorum açıkçası 3. maçtan sonra. Bir de son olarak şeyi söylemek lazım. Chris Paul'un olmaması ya da Chris Paul'un kötü olması varken de en büyük handikapı yaratan isim de tabii ki bu DeAndre Ayton oldu. Hı-hı. Abi adam kayboldu ya. Yani dünkü maçta tamamen odaklanamamak. Yani hakikaten kendini olaya verememekten o kadar kolay atışları bitiremedi ki. Elin, bir tane rebound var abi ya. Bruce Brown'a bir elden rebound var da kafayı yersin yani. İki son çeyrekte. Yani ne yapıyorsun abi? Ama işte bunlar işte onun motorunu çalıştıracak garda sahip olmamalarından da kaynaklanıyor ki bu takip evindiren takasında da konuştuğumuz bir mevzu. Yani endişelerimizden biri de oydu. Acaba nasıl olacak diye. Şu anda da o süreç çok da iyi ilerlemiyor. Jock Landale zaten maçı kapatan 5'te oynadı. Ki ikisi de benzer. İkisi de 24 dakika falan oynadı. Yani çok arada hani Aiton'u 30-32 dakika oynatma geri duymadı Monty Williams. Ki hatta 3. çeyrek sonunda ev sahibi takımların koçları röportaj veriyor ya. Hatta orada şey yaptı hani Aiton'u eleştirdi. Aiton'un yok hiç olmasa daha fazla şey yapması lazım. Landale'o bağlamına daha iyi iş yaptı. Dedi hatta böyle şey direkt bildiğin televizyon önünde de oyuncusunu Hı-hı. eleştirmiş oldu.
Yani
o da benim dikkatimi çeken sekanslardan biriydi.
Yani Monty Williams çok iyi hoca diyoruz ediyoruz. Ya iyi insan olarak çok satılıyor da hani bilemiyorum ya. Yani Monty Williams hoca bence eksik, bazı konularda eksiklikleri var ama uzun uzun konuşuruz bunu. Hani ben bu seri üzerinde konuştuğumuz için bu serinin şeyi mevzusu Phoenix'in 10 maçlık bir takım olması. Hani 10 maçlık takım bu kadar esneyebiliyor şeye karşı. Hı-hı. Böyle bir rakibe karşı ama işte çok şey yani yapamıyoruz. İçime sinmiyor direkt. Yani bu performans.
Ya bir de şeyi söylemek lazım. Hani Booker o kadar iyi oynadı ki Durant de mesela işte 34 maçta kaç attı tam hatırlamıyorum ama Hı-hı. çok verimli değildi. Yani çizgiden çok ekmek yedi o da son maçta. Mesela Gordon'u Durant'in üzerinden alıp Devin Booker'a vermekten de mesela çekinmedim. Normalde hani KCP ile Durant savunmak çok istemezsin çünkü Durant çat diye üzerine atar diye endişe duyarsın işte orta mesafeleri. Mesela Michael Mullen da buna çok hiç çekinmedi. Direkt attı. Hatta ben bunu 4. maçta devam ettirebileceğini düşünüyorum. Çünkü bunun dönüşünde Aaron Gordon bunların dönüşünde hep şey buldu. 2 ya da 3 pozisyon abi. İkinci yarıda geçiş buldu. Yok işte zaten bu outlet pasları en iyi veren uzun olduğu için. Bir pozisyonda kolay bir sayı buldu. Bir pozisyonda da Booker'a faul yaptı. Çizgiye gitti. Oradan 2'de 2 attı Aaron Gordon. Bir şey düşünebilir. Yani Michael Mullen Hoca belki Aaron Gordon'u direkt Booker'ın üzerine atarak da başlayabilir. Hani Durant eğer bu şekilde oynamaya devam edecekse. Sadece bir detay olarak onu söylemek istedim. Onun dışında dediğim gibi ya ben Denver'ın çok daha ikna edici taraf olduğunu düşünüyorum. Jamal Murray ikinci maç o kadar iyi oynamadı ama genel anlamda seride önemli işler yaptı özellikle ilk maç. Ve şu anda şey yani. Çok bence Denver dünkü maçı kaybetti ama hani serinin devamı için çok korkutucu bir şey olmadı bence açık konuşayım.
Aynen aynen ben de Denver taraftarı olsam o TikTok'ta uyuyan abi gibi uyurdum.
Evet evet yani bakalım.
Bakalım asıl dadanın kuyruğu kopacağı yer bu seri.
Evet Los Angeles Lakers ilk maçı deplasmanda çaldı Golden Hı-hı. State Warriors'a karşı. İkinci maçı Golden State'in 20'ye yatıracağı çok tahmin edilebilirdi. Hani ben açıkçası hani ya bahis oynuyor olsaydım hani ben bizim arkadaşlara söyledim. Yani Golden State muhtemelen 15 sayı üzerinde kazanır. Aynen yani bir Golden State 15 üzerinde galibiyetle bir ya da 20 sayı üzerinde galibiyetle bir 3-5 lira ateşleyebilirdim diye düşündüm açıkçası ki öyle de oldu. Herhalde ya seride 2-2 maçta en büyük diferans yaratan herhalde şey oldu abi. Yani Lakers tarafında en azından. Anthony Davis'in gece ve gündüz ile aralık fark olan bir performans farkı oldu. Ne diyorsun?
Lakers'ın en iyi oyuncusu kim sence?
Genel bir soru mu yoksa serinin ilk maç için bir soru mu?
Hayır. Genel soru ya.
Davis
mi? İkisi de sakatlanıyor.
Sakatlıkları da ortadan şey yaptığımız zaman Davis abi.
Davis. Aynen abi. Yani ve Şeyin oyun planı da Davis'i en tehditkar hale nasıl getirebiliriz üzerine kurulmak zorunda ve Darwin hem bunu iyi beceriyor. Açıkçası onu söylemek lazım. Yani şey fikri, normalde ne yapmak istersin? En iyi oyuncu, en iyi iki oyuncu sürekli aynı aksiyonda bulundurmak istersin. Ama Darwin hem Anthony Davis'i birçok noktada şey olarak kullanıyor. Hani dikkat dağıtıcı olarak kullanıyor. Draymond Green'i potanın içerisinden uzaklaştırmak için kullanıyor ve o tüm şeyi, tepe opsiyonları Lakers'a açıyor. Yani D'Lo iyi bir seri oynuyor. Gayet. LeBron iyi bir seri oynuyor ama artık yani bence bu hakaret değil. Bence bu çok iyi bir şey. Ama LeBron James'in artık Prime Gordon Hayward olduğunu atlamamak lazım. Yani o artık yani daha komplike bir oyuncu değil Prime Gordon Hayward'dan. Bence çok iyi bu arada. Prime Gordon Hayward en All-Star olmuştu. Hani hatta
Tabii
seri
canım.
kazandı. Ama LeBron James değil. Yani LeBron James bildiğimiz LeBron James değil. Yani LeBron James olmasının şeyi şu an mesela hala şey bekliyoruz. Ya yani bir maç çıkar 45 atar abicim LeBron. Onu bekliyoruz. O tehdit olması.
Evet. Ama yani.
Serinin sorusu Elbow'dan dış kısmı hani orta mesafe operasyonlarını nasıl baskı yapacak Warriors? Çünkü Poole berbat halde. Gördüm, Poole'un oynamaması lazım. 0 dakika.
İlk yarının, şey, ilk maçın üçüncü çeyreği dışında. Onun dışında evet.
Yani oynamaması lazım Jordan Poole'un. Çünkü şey her perdede ölüyor ve hani Draymond Green, Kevon Looney'de yapamıyorsun çünkü karşı tarafta öyle tek başına duran Sabonis ve Trey Lyles yok. Vanderbilt'le şey var. Anthony Davis var. Yani iki ucun yan
LeBron
yana
James var
olduğunda
abi.
da yani bir de tabii LeBron James'e yardım savunmasına LeBron James geliyor. Hani iki uzun yan yana yapınca dayak yiyorsun. O yüzden bir uzun oynaması lazım. Bir uzun oynarken de o uzunluğun Anthony Davis tutacağı açık. Çünkü diğer türlü de posta manyak dayak yersin. İşler böyle olunca o boyalı alanda işte Anthony Wiggins ve Andrew Wiggins ve
Anthony
Jordan Poole.
Wiggins yeni şey 2K'daki Regen.
Aynen. Dur oğlum dur doğrusunu söyleyemeyeceğiz. Andrew Wiggins ve Jordan Poole'un pick and roll savunduğu işte opsiyonlar görüyoruz. Orada şey Vanderbilt'in varlığı kritik. Hani acayip işler yapmıyor ama en azından o perdeleri o opsiyonu sağlıyor. Hani belki Jamichael Green daha fazla kullanılabilir ama işte Jamichael Green de prime'ından düşük bayağı. Yani
İlk beş
Memphis'teki
başladı
Jamichael
zaten.
Green. Ama
İkinci
orada Kevon
maçta ilk
Looney'e
beş başladı.
rahatsızmış ama. Ama Kevon Looney
Ölünün bir...
rahatsızmış.
Ya hem var hem de bence Steve Kerr Hoca da şey yapmış olabilir. Hani
Dakika
ya
kazanmak istemiş olabilir.
evet. Bir de sever böyle şeyleri biliyorsun.
Aynen.
Playoff maçın serisinde bir maç kaybettikten sonra ilk beşte oynamayı sever. Ta
Ha, o topu
2015'ten
hatırlamadı
beri.
işte geçen sene.
Tabii geçen sene final serisinde üçüncü maçtan sonra o topu atıyor ilk beş oynamaya
Aynen.
başlamıştı.
Yani öyle bir derdi var Warriors'ın. İşte şeyin orta mesafe yaratıcıları Anthony Davis'e iyi katkı veriyorlar. Ama işte Draymond Green faktörü var diğer tarafta. Yani gerçekten ikinci maç oynadı topun haddi hesabı yok. Yani bu hani Jimmy Butler'ı çok konuşuyoruz. Çünkü adam hakikaten istatistik şeyini dolduruyor. Hani tabii ki o konuşulacak. Ben kardeşim Jimmy Butler'ı konuşuyorsunuz biraz da bu adamı konuşun demiyorum ama Draymond Green'in playoff vitesi de apayrı bir şey.
Çok başka bir şey yani. Çok
Çok
başka.
başka bir şey. Yani şey hatırlıyorsun %46 ile üçlük attığı o playoff turunu hatırlıyor. Hani playoff şeyini.
2016 olabilir mi?
2016 playofflarında yüzde ben hatta ilk o zaman izledim Draymond Green'i. İşte biliyorsunuz ben tüm lise hayatım boyunca Avrupa basketbolu izledim. O yüzden NBA'ye geç başladım. Üniversitede başladım. Ben şey olmuştum. 2018'de mi ne? Böyle Draymond Green izliyorum Golden State. Draymond Green şut kötü şut atıyor. Armaya mı sormuştum? Tweet mi atmıştım ama hatırlamıyorum. Draymond Green şutuna ne oldu? Yazmıştım. Oğlum Draymond Green şutuna ne olacak? Sen Draymond Green şutunu yanlış hatırlıyorsun. Asıl o zaman şeydi. Saçmalıktı. Ki hatırlıyorsun o malum 7. maçta 5 şut falan attı Draymond Green.
Tabii, 30 sayısı var ya.
Aynen abi yani.
Hayvan oğlu hayvan.
Yani bence biraz seri şeye bakıyor. D'Angelo Russell bu seviyede kalmaya devam edebilecek mi? Reeves katkı vermeye devam edebilecek mi? LeBron istikrarına devam eder ancak Draymond Green onların performansını ne kadar aşağı çekebilecek Anthony Davis'a tutuyorken ben şey kısmında hani Klay Thompson bir maç iyi oluyor, bir maç kötü oluyor. Bence sonucu da değiştiriyor ve Warriors'ın şeylerinden biri o, sıkıntılarından biri o. Geçen sene bu kadar bağlı değillerdi Klay Thompson'ın performansına. Şimdi Jordan Poole istikrarlı şekilde kötü. Hani kötü. Klay Thompson ise bir maç iyi, bir maç kötü ve yani 15 sayı kaybediyorsun. Şeyde o diferansta, iyi kötü diferansında. Hal öyle olunca bir şey çıkıyor, maraz çıkıyor yani. Üçüncü maç hangi Klay Thompson sahada göreceğimiz çok kritik olacak. Ama yani izlemesi keyifli bir seri açıkçası. Ben Darvin Ham'e burada hakkını vermek istiyorum. Yani iyi fikirleri var. Ve üçüncü maç şu an turun en önemli maçı. Çünkü Warriors 2-1'e geçerse bence bırakmaz. Hani Warriors öne geçerse bırakmaz bence seri. Lakers'ın hep bir adım önde götürmesi lazım. Evet. Hani o yüzden Steve Kerr'ün ne göstereceğine, hani Jordan Poole'un dakikalarına, Curry'nin sorumlu Klay Thompson'ın dakikalarına, Wiggins'in rolüne falan çok merak ediyorum 3. maç göstereceği. Ve buna Darvin Ham'in ne cevaplar hazırladığını da çok merak ediyorum. Hani bence iyi bir seri oluyor basketbol fikirleri açısından, ki hani çaylak bir koçun tüm aksiyonları Anthony Davis yerine Vanderbilt üzerinden oynayalım ve orta mesafeyi ele geçirelim fikriyle çıkmış olmasını çok sevdim. İlk iki maçta. Ama yani kim daha güvenilir bir top yönlendirici? D'Angelo Russell mı? Draymond Green mi ikinci karar vericiler olarak? İşte orada sıkıntıları başlıyor. Lakers'ın kadro kalitesi sıkıntıları başlıyor. Bence Warriors ev sahibi avantajı kaybetmiş olmasına rağmen bir adım önde. Ama çok kritik bir maç bu. Yani bu kadar kritik bir maçta LeBron'un karşısında oynamak istemem. Ki bunu da en iyi bilen takımlardan biri Warriors.
En kritik maçta Curry'nin karşısında oynamak istemem bu arada. Öyle bir durum var yani.
O konuyu açma. Curry
hocanın da yani gene anlamadı. Yani, o konuyu açma. Yarın Fox. Şey abi. Seriyle alakalı bir iki tane de detay ben de vereyim. Onun sonra birkaç soru var, onları geçelim. Ya şimdi Davis'in, sen az önce işte D'Angelo Russell'ın performansının kritik hocana bahsettin ya. Bence de asıl mevzu ya hangi Anthony Davis sağda olacak, o çok belirleyici olacak. Yani İlk maçtaki Anthony Davis'e çok yakın bir şey mi göreceğiz düzenli şekilde bu serinin kalanında? Yoksa biraz oradan biraz buradan bir performans göreceğiz. Bence çok belirleyici olacak. Çünkü Davis'te yani Memphis serisinde de bunu gördük. Bu seride de görüyoruz. Yani bazen sattım satıyor. Hatta yani ikinci maç mesela Lakers beklentilerin de üzerinde başladı. Hani LeBron'la Hachimura acayip bir şut soktular. Hani maçın içerisinde kaldılar yani ikinci çeyreğin sonuna kadar. Ama Davis hiç yoktu ortalıkta ve hani belki de Lakers'ın bir penceresi varsa da tamamen kapatmış oldu. Sağdaki o haliyle bir diyelim. Ama ilk maç ne yaptı onu söyleyelim biraz. Şimdi çok iyi şut atarak başladı. Pota altında iyi bitirdi. Orta mesafeyi bitirdi. Yani böyle olunca Golden State de abi boyalı alanı içerisinde ya da işte yayın içerisinde oynayan bir Stephen Curry muamelesi yaptı. Anthony Davis'e. Yani pick and roll oynuyor, devriliyor. Draymond Green ya da Kevin Looney Davis'e top gelmesin diye yeri geldiğinde potaya kadar giden, turnike atmaya giden D'Angelo Russell öne çıkmadı. Yani bu koç kararıdır, değildir. Onda değilim ben. Ama oyuncuda şey olduğunu gördük yani. Abi Davis top gelmese ne olursa olsun. Baya bildiğin yapışlar yani şey devrilen oyuncu olduğunda. Ya bu All-Series'in penetre kanalını açtı. Şutunu açtı. D'Angelo Russell'ın orta mesafesini açtı. Potaya girişlerini açtı. Lakers o yüzden hakikaten maçın önemli bir kısmını şeyde tempoyu iyi dikte etti. İyi de kontrol etti. Davis de hani harika bir ilk yarı oynayınca özellikle ki 30 sayı attı. İlk yarıda 10'da 9 oynadı. 23 sayısı vardı yani. Ve hem Draymond hem Kevin Looney'de faal problemi soktuğu için hakikaten orada bir şey üstünlüğü de yarattı. Hani onları fiziksel anlamda bir üstünlük yarattı. Onu söylemek lazım. Diğer tarafta soğumaya gel. Şimdi Lakers ne yapmaya çalışıyor? Lakers Golden State'in bu topsuz aksiyonlarını, bu top lock dediğimiz hani dışarı doğru perdeyi alıyor işte köşeden başlıyor Golden State'de işte Curry diyelim. O perdenin geldiği tarafı kapatıp baseline'a doğru itiyorlar. Ama şimdi burada sıkıntı şu. Birincisi Draymond Green bu aksiyonları yöneten oyuncu. Onu salan oyuncu da LeBron James. Yani LeBron James bu aksiyonları o kadar iyi okuyor ki ve o kadar çabuk reaksiyon veriyor ki hani Curry'nin, Clay'in, Poole'un, DiVincenzo'nun orada bir şut bulma imkanı varsa onu olabildiğince yardımla kapatmaya çalışıyor. Diğer taraftan Sen bu adamları base line'a doğru itiyorsun. E ne oluyor? Pota altında bekleyen bir Anthony Davis var. Yani geleni geçeni tokatlıyor. Ve geleni geçeni tokatladığını gördüğün zaman da pota altına girmekten çekiniyorsun. Girsen de hep bir endişeyle bitirmeye çalışıyorsun. Ve o korku senin kötü kutlara kalmanı yol açıyor. Kötü kutlara kaldığın zaman Lakers geçiş bulabiliyor. Sen eksik yakalanıyorsun. Burada ne yapılması lazım? Birincisi, hani ikinci maçta gördük. Hani Looney'nin tabii ki hastalığı da etkili oldu bunda muhtemelen ama birincisi Golden State'in olabildiğince alan açması lazım. Bunu gördük. İkincisi, olabildiğince geçiş kovalaması lazım. Yine bunu ikinci maçta çok net gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hatta ilk maçın sonunda da 14 sayıdan geri gelirken hem işte alan savunmasının da etkisiyle birlikte hem de Draymond Green'in savunmada yarattığı o farkla birlikte Golden State'in geçiş yakaladığını, geçişten hem pota altında kolay sayılar bulduğunu hem de kaliteli üçlükler bularak o 14-0'lık bir seriyle maça tekrar ortak olduğunu gördük. Yani burada şey çok belirleyici olacak. Yani Golden State Lakers savunmasını ne kadar açabilecek, yani ne kadar genişletebilecek kapatması gereken alanı. Bu bir. İkincisi top kayıplarını ne kadar dengeleyecek. Çünkü son maç galiba çok da az top kaybettiler diye hatırlıyorum. Hani Golden State'in o top kayıplarını azaltıp pozisyon oyununu, pozisyon sayısını işte reboundlarla birlikte olabilir dengelemesi lazım. Aynı zamanda Lakers karşısında yine bence şey kritik nokta. Yani biz seriyi çok detaylı konuşmamıştık. Eşleşme belli olmadığı için en son podcast yaptığımızda. Abi şey, Golden State rakiplerine çok fazla serbest atış imkanı veriyor. Kendisi çok az serbest atış çizgisine gidiyor. Lakers da rakiplerine çok az serbest atış imkanı veriyor. Kendi çok fazla serbest atış çizgisine gidiyor. Ki zaten ilk maçın hikayesi de biraz böyle oldu. Yani Golden State çok daha fazla üçlük attı. İlk yarıda 13-1 üçlük avantajı vardı. Mesela 36 sayılık bir diferans var diyorsun. E bunu nasıl kapattı? Önemli bir kısmını işte 13 bin neydi? Sayılık farkı zaten serbest atışlarını kapattı. Davis'le işte LeBron'la vesaire. O yüzden hani bunlar geçerek olmaya devam ediyor. Ben açıkçası Golden State'in hala avantajı olduğunu düşünüyorum. Ben de seninle aynı kanaatteyim. Çünkü LeBron çok şey değil abi. İkinci maç çok iyi oynadığı gibi gözüküyor ama LeBron ikinci maçı çok da iyi oynamaktan ziyade çok iyi şut atarak başladı. Yani orta mesafeyi soktu, üçünü soktu. Ama oyunu tamamen dikte eden, sürekli kendi şey oyunun temposunu kendi dikte eden, sürekli ne oynandığına karar veren LeBron James'i işte 40 dakika oynuyorsa 40 dakika boyunca görmüyoruz. Bu da doğal yani işte. Bir sakatlığı var deniyor. Hani o sakatlığı ne kadar etkiliyor bilmiyorum. Ya da yaşlandı mı? Artık onu mu hissediyoruz? Onu da çok emin olamıyorum. Ama şu anda tek emin olduğum nokta LeBron James'i 40 dakika boyunca oyunu force edemiyor oluşu. Bu da ister istemez Lakers'ın tabanını çok düşürüyor. Yani çok daha fazla D'Angelo Russell'ın o günkü elinin sıcak olup olmamasına, Austin Reeves'in iyi şut sokup sokamamasına kalıyorsun. Bu da tabii ki diğer tarafta Curry, Draymond Green gibi oyunculara karşı çok da güvenebildiğim bir liman olmuyor benim. Davis'in de bir öyle bir böyle performansını göz önünde bulundurduğunda diyelim.
Ne diyeyim abi?
Geçiyorum.
Geçelim abi, sorulara geçelim. Zaten 4 eşleşme var konuştuğumuz, yani çok kısa sürüyoruz evet. Da.
Hemen benim tweetin altına gelen sorular. Hı. Tolga sormuş. Son 10 yılda oyun üçlük ve boyalı alana sıkışmış gibi gözükürken playofflarda orta mesafeli birilerinin tek başına maç alabildiğini görebiliyoruz. Elit bir orta mesafecisi olmadan bir takımın şampiyon olması ne kadar olası? Ayrıca sizce 2021 Milwaukee Bucks bu sınıfa girer mi?
Middleton girip Middleton kapatır onu ya. O farkı.
Middleton o sene kapattı.
Aynen. Yani bu sorunun cevabı şey aslında Moribol deneyimi. Hani ve hı-hı, hatta malum 7. maç. Yani orada o kadar üçlüye odaklanmayabilirdi Houston. Çünkü maç çok uzun süre ortada gitti. Ama yapılarına sadık kaldılar ve 3 kaybettiler. Yani bence bu sorunun cevabı gerçekten Moribol, Harden, Daryl Morey, Mark D'Antoni Houston'ı şeyinde yaşadığımız deneyim ve onların final görememiş olması. Tabii Golden State'e denk gelmiş olmaları çok büyük şanssızlık. Ama şampiyon olamadılar. Yani evet, tarih böyle yazacak o hikayeyi. Ve Milwaukee girmez bence o sınıfa.
Bence 2015 Golden State girebilir. Yani girecekse bir takım. Çünkü o kadar orta mesafe atan bir takım değildi.
İzlemedim yani o seneyi ya.
Ya o kadar orta mesafe atan bir takım değildi o Golden State takımı.
Ama izledim hani o takım. Yüzden o Cleveland'a karşı 2-1 geriye düştü, onu unutma. Yani.
Ya tabii canım. Timofey Mozgov. Tristan Thompson ikilisi. Karşısında 2-1 geri düştü ama kazandı yani. İşte Iguodala'nın oynadığı ilk 5'e dahil olması birlikte. Hani Yani bir takımı sayacaksak bence 2015 Golden State sayabiliriz. Yani 2016'da Kyrie LeBron var. 2017-2018 Kevin Durant var. 2019'da Kawhi Leonard var. 2020 işte Anthony Davis Allah gibi orta mesafe attı. İşte 21 Bucks, 22 geçen sene Golden State yani 2 denebilir ama Curry de orta mesafelerin sayılarını arttırdı. İşte yani o yüzden şey değilim. Yani orta mesafeye ihtiyacınız oluyor diyelim ve geçelim Le Mickey James sorusuna. Pool et midir, et midir, tavuk mudur?
Abi ilk sorusu. Pool şeydir abi. Piliç sucuğu oluyor ya.
Ne?
Piliç sucuğu oluyor ya.
Evet.
Sen tabii yani Türkiye'de var öyle çok ucuz sucuk yiyebilmek için piliçten sucuk üretiyorlar. Böyle garip gulaba, full baharatlı, besleyiciliği çok düşük, doyuruculuğu çok düşük, verdiği has çok düşük. Sadece böyle yerken ağzında biber, sonra da sarımsak kokusu bırakan böyle garip gulaba yiyecekler yiyoruz biz burada maalesef. Ekonomimiz hı-hı kötü olduğu için. Yani Jordan Poole'un bir et ürünüyle kıyaslayacak olsam ne et derim, ne balık derim, ne tavuk derim. Onlar hepsi gayet saygın gıdalar. Benim için piliç sucuğudur Jordan Poole.
En iyi oyuncusu seriyi bak iyi geçirmek değil, domine etmeden kazanılan NBA finali var mı son 10 senede?
Bir daha söyle.
En iyi oyuncusu seriyi bırak iyi geçmek değil, domine etmeden kazanılan NBA finalleri var mı son 10 senede? Son 10 senede. Sağ baştan say. 2012'den sayalım artık. 2011'de
Nowitzki. Nowitzki
baştan başlıyorum. Nowitzki domine etti. 2012 LeBron domine etti. 2013 LeBron domine etti. Tabii ki şeyler var. Hani Real'ın üçlüğü falan filan tabii ki var. Ama
şey mesela Spurs yani bulacağı. Tamam mesela Spurs bulacağı. Çünkü Spurs'un iyi oyuncusu kim? Tim Duncan.
Tim Duncan'dı. Yani MVP, finaller MVP'si tabii ki şey oldu. Doğru.
Vay oldu. Kavali ve o şeydi. Ve insanlar şeyi gibi hatırlıyor şimdi bak. O sene Kavay oldu ya abi, son maç şakasız ben şey hatırlıyorum. Patty Mills'in Finals MVP ihtimali vardı. Hani o hani
evet.
Ya Finals MVP hatta şey o değil mi o şey sorusu, bir tane Türk muhabir gidiyor şimdi ismini paylaşmayalım. Şey diye soruyor işte, sizce Finals MVP kim olur diye soruyor Greg Popovich, o da next question diyor. Hani
olabilir. Olabilir, haberim yok onunla.
Hani o yüzden şey öyle bir sıkıntı var. O şey yani yeniden dönüp baktığında sana Kawhi Leonard seni çok domine etmiş gibi geliyor ama Kawhi Leonard şey yani gerçekten %33'lük ihtimalle falan yani ittifak adayı oldu yani.
ya 2015 Golden State de belli ölçüde bu kategoriye girer ama Curry'nin tabii domine ettiği maçlar var. Bir 5. maç falan hatırlıyorum. Bayağı iyi oynadı. Ama hani baktığın zaman finallerin bir piyotili ilk adalaya gitti. Belki onu da sayabiliriz. Sizce Tatum bir seriyi domine edebilir mi bu şekilde? Aynı şekil Embiid demiş.
Tatum sence şeyi domine etmedi mi? Geçen sene Milwaukee serisini.
Etti.
Bence
yani,
edebilir.
Sadece 6. maçtaki performansı bile
7. maç yani. Değildi.
Ya iyiydi canım. Yani 7. maç Grant Williams Game.
Yani ama şey, da. Şeyi unutmayalım.
Yani şey eleştiriler ama geçen sene vardı. Onu hatırlamak lazım. Hani ya bir var bir yok. Hani bu maç iyiydi ama bir önceki maç kötüydü mesela. Heat serisi öyleydi mesela.
İşte orada Heat serisinin 3. maçında sakatlandı ve hani onu hep şey yapıyoruz. Hani çok yoruldu bence.
Tabii canım. Geçen podcast dedik ya işte Ocak ayından beri şey playoff basketbol oynuyordu şey Celtics. Playoff rotasyonuyla oynuyordu bir daha aynı zamanda. Geçen sene için bahsediyorum. Embiid de demiş aynı şekilde. Yani
yok, Embiid yeterince bence şey verdi yani, yok. Abi final şey görsün, konferans finali görsün ya önce.
Şu an kalan takımlardan bunu tek yapabilecek oyuncu Booker, şey pardon, Butler ve Jokic bence demiş.
Ve Durant değil miymiş yani?
Yani.
Elemiş o zaman hoca Phoenix'i.
Hoca elemiş.
Ki bence Anthony Davis de Bubble'da 2-3 tur domine etti bence.
Ya tabii canım. Yani hı-hı. Ama işte hani o ya geçmişlerine bakar biraz konuşacaksak hani tabii ki var. İşte Davis'in de var. Durant'in zaten anlatmaya gerek yok. Curry abi bir de yani bu arada.
Aynen. Ne abi hocam, ne yapıyorsunuz ya?
Var yani hocam, ne yapıyorsun ya? Neyse geçiyorum Ebu Bekir'in sorusuna. Curry hoca ilk maçın yarısından itibaren Curry'yi on the ball kullanmasıyla işler Golden State'in lehine döndüğü gibi geçen seneki Celtics serisinde benzer bir senaryoydu. Karşı takımın koçu olsanız Curry birinci aksiyon başlatıcı olarak mı savunmak istersin yoksa screen çıkışı mı?
Abi ama hiç durmuyor ki Warriors. Yani hiç durmadığı için bence bir şeyi yok. Yani geçen bunu düşündüm. Şimdi NBA'deki tüm oyuncuları yani tüm oyuncuları oyuncu özelliğini savunur. İşte Embiid, Durant, işte tüm yıldızları yıldızı savunur gibi savunuyorsun. Abi ama Curry'nin özelliği bu. Curry değil, Curry'nin aksiyonlarını savunmak lazım. Hani ve sürekli bir hücum içinde 3-5 kere aksiyona girdiği için bu adam bence şey, bu sorunun bir anlamı yok bence.
Hani ben şöyle pardon bitir abi sen pardon.
Hani Curry yapan şey zaten hani bu yaşında bu şeyinde yapan şey aksiyonlar konusunda uzmanlaşmış olması.
Ben de şöyle düşündüm. Bu soruyu ilk gördüğümde hani soru şey ya hani kaç takımın koçu olsanız Curry'yi birinci aksiyon başlatıcı olarak mı savunmak istersiniz? Perde çıkışı mı? Bence Curry'nin pick and roll savunması, oynaması zaten toplu aksiyonların toplu aksiyonun iptal olmasıyla başlıyor. Ya aslında Curry toplu aksiyona giriyorsa, oyunu o başlatıyorsa ben zaten Curry'nin şeyini almışım demektir bu. Toplu aksiyonlarını elinden almışım demektir. Yani işin açığı şeyde geliyorsun abi. Mesela Kings'e karşı da pick and roll'de sürekli blitzlediler mesela. 50 attı. Blitzlemesen işte geçen sene Udoka'nın drop yaptığı gibi böyle drop yapsan 43 atıyor. Hani yani. 30 aksiyonu takip edeyim desen çıkıyor hani yine atıyor 40'ını 45'inin. Hani ne yapacaksın ki?
Aynen abi yani. Atıyor namussuz.
O yüzden atıyor yani. O yüzden bu sorunun bir şeyi yok. Cevabı yok diyelim. Ama toplu aksiyonlara başlıyorsa bilin ki rakip olma Golden State'in ilk yapmak istediği şeyi elinden almıştır diyelim. Ben soruyu böyle geçelim. Kaan Hoca. Daha avantajını alan Lakers'ın şansı sizce arttı mı yoksa Celtics ve Warriors vidaları biraz sıktığında seri tekrar lehine döner mi? Parantez içinde Celtics sıktı ve Sixers 87'de kaldı diye de eklemiş. Hani ikinci maçtan sonra bu soruyu sorduğu için. Yani Lakers için en azından diyelim bu sorunun şeyini. Bence hala Golden State avantajlı ki bunu konuşmuyor.
Bence de bu favori bence Golden State.
Ve de iki konferansın şu ana kadar en iyi şu ana kadar en iyi oyuncusu kimdir? Bence Davis ve Butler. Yani Batı'nın en iyisi Davis, Doğu'nun en iyisi Butler demiş.
Bence Booker ya. Booker ve Butler.
Değil mi ya?
Aynen.
Yani bir şey diye şey yapamadım. Böyle
yani dün gece de etkili
yani.
Oldu biraz. Bir soru sorulduğunda öyle olabilir ama dün gece etkili oldu. Yani son maçlar etkili oldu.
Ya bir daha bir ilk seriyle şey hani acayip top oynadı şimdi. Tamam eksikti şeyde Clippers'ta. Yani acayip bir performans sergiledi hakikaten ilk seride de. Ben de o yüzden dünkü maçında üzerinden daha çok şey bir gün geçmemişken bu kritikleyeceğim ben de.
Aynen.
Bitirdik abi.
Bitirdik.
Ağzına sağlık.
Ağzına sağlık. Görüşürüz haftaya.
Görüşürüz abi. Dinleyen herkese artık teşekkür ederim.
Konferans finallerinin öncesi hani şunu söylemek lazım. NBA'de 7. maçlar seçim gecesi oynanacak. Yani
evet.
Arada hani şey yapabiliriz ya arkadaşlar podcast çekiyoruz ama biz dün oynanan 7. maçta hiçbirini izlemedik ya.
tabii şey böyle istatistik
orada
kağıda bakıp.
De, hani biz de dert ediyoruz da. Biz de dert ediyoruz da onu. Hani orada bizim dinleyiciler de izlememiş olabilirler maçları. Yani bir önümüzdeki hafta unutacağız. Yani o yüzden şey yani görüşürüz umarım iyi şekilde. Yani artık bundan sonra ki hafta artık hepimizin hayatını belli şekilde değiştirecek bir hafta olacak.
Evet. Yani haftaya mı diyelim artık? Ya bilmiyorum. Görüşürüz abi bir sonraki bölümde diye kapatalım.
Yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Sör Çakmak'a buradan teessüflerimi iletiyorum.
Görüşürüz abi.
Görüşürüz.